Ayrım 13. Ana babaların en çok sorduğu soruların cevapları. Dr. Grace Ketterman. Sayfa 144. Açgözlülük. Kızımın doğum günlerinde ya da diğer özel günlerde arkadaşlarımızdan ve akrabalarımızdan hediye istemesini nasıl engelleyebilirim? Bundan çok utanç duyuyorum ve istemenin uygun olmadığını düşünüyorum. Genel olarak doğru davranışı kazandırmak birkaç basit adımda mümkündür. Bu aşamaları uygulamak daha zordur. Ana babaların çok basit, açık ve kesin bir kural oluşturmalarını öneriyorum. Bu kural, nokta nokta yapmayacaksın demek. Keşke istemesen ya da büyük annenden hediye istememelisin yerine daha açık bir ifadeyle ve empatiyle hediye istemeyeceksin demeleri gerekir. Bu kadar açıkça ifade edilince çocuk gerçekten ne kastettiğinizi anlayacaktır. Çocukla aranızdaki temel ilişkiyi sevgi dolu ve olumluluk içinde devam ettirin. Böyle bir ilişki, hangi kuralı koyarsanız koyun, çocuğun sizinle işbirliği yapması için onu yüreklendirecektir. Çocuğunuzun kuralı bozması durumunda uygulayacağınız bir sonuç belirleyin. Örneğin, bir teşekkür notu yazıncaya veya başka bir koşulu yerine getirinceye kadar hediyeyi kendisine vermemek gibi. Sınırları genişletmek. Gelecekte karşılaşabilecekleri ergenlik dönemi isyankarlıklarıyla ilgili kaygıları olan ana babalara ne tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Vereceğim tavsiye kısa bir süre önce dinlediğim bir hikaye ile ilgili olacak. Bu hikaye çok iyi bir geliri olan, tam günlük iyi bir işte çalışan 22 yaşındaki bir adamla ilgili. Hala ana babasıyla birlikte yaşamakta ve nereye giderse gitsin akşam en geç 10.30'da evde olması beklenmektedir. Evleninceye kadar ayrı bir eve çıkmasına da izin verilmemektedir ve daha evliliğe hazır değildir. İşte ona 22 yaşındaki bir erkeğin sahip olması gereken, normal bir özgürlüğü bile tanımayan, aşırı koruyucu bir ailesi olan genç bir adam. Akıllı bir ana baba, çocuğunun yeni bir gelişim ve sorumluluk durumuna hazır olup olmadığını izler ve onu buna yönlendirir. Eğer bir ana baba çocuğu bazı sorumlulukları kazandığı için ve onun istemesine fırsat vermeden ona yeni özgürlükler sağlarsa çocuk çok ender olarak isyan eder. Çocuğunuzun büyümeye ve ufkunu genişletmeye hazır olduğunun farkında olduğunuz sürece gereksiz ergenlik isyanlarını da engellemiş olursunuz. Kendini kontrolü öğretme. Bazen kendini kontrol çocuğun içinden gelen doğal tepkilere karşı gelebilmektir. Böyle bir kontrolü çocuklara öğretmenin mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Kendini kontrol etmeyi öğretmenin aşamaları çok zor değildir. Ana babalar için zor olan bunu öğretmeyi hatırlamaktır. Amacınızı çok net olarak ortaya koymalısınız. O andaki duyguların etkisiyle patlama içgüdüsünü yenebilmeyi öğretmek. Bir kere amaç belirlendikten sonra artık ona ulaşmak için bir yol çizmeniz gerekir. Eğer çocuğunuzun duygularını kontrol etmeyi ve ifade etmesini öğrenmesini bekliyorsanız, bu süreç içinde onu sürekli olarak yönlendirmelisiniz. Ancak bu duygularını saklamayı öğretmemeniz gerektiğini vurgulamalıyım. Öfkesini veya korkusunu ifade etmesi gereklidir ama bunu yıkıcı değil, daha kontrollü bir şekilde yapmayı öğrenebilir. Bu süreç 3 aşamadan oluşur. 1. Duygularınızı sözlere dökün. 2. Neden böyle hissettiğinizi açıklayın. 3. Problemle ilgili olarak ne yapacağınızı belirleyin. Çocuğunuza duygularını ifade edebileceği kelimeleri öğretin. Birkaç kez ona bu şekilde yaklaştıktan sonra onu yalnız başına deneyebilmesi için bırakın ve ne kadar başarılı olduğunu görün. Başarılarını alkışlayın ve unuttuğu zaman ona hatırlatın. Ana babalar bu davranışlara model oluşturmalıdırlar. Bu çocuklarınıza kontrollü olmayı öğretmenin bir yoludur. Ama siz öfkeden çıldırmış bir hale gelmemelisiniz. Sizin oluşturduğunuz örnek bütün yöntemlerin en etkilisidir. Çok inatçı çocuk. 6 yaşında çok inatçı bir oğlum var. Çok sevecen ve verici olabiliyor ama devamlı olarak bizim otoritemizi zorluyor ve istediği şekilde davranmakta çok kararlı. Bize yardımcı olabilecek önerilerinizi bekliyoruz. Onu nasıl terbiye edebiliriz? Her inatçı çocuğun bir inatçı ana babası olduğunu ve bunun da kaçınılmaz olarak güç mücadelelerine neden olduğunu bilmelisiniz. Bu tür güç mücadelelerinde neyin doğru olduğu gerçeğini gözden kaçırır, kimin haklı olduğu ile ilgileniriz. O zaman bu inatçı çocuğa bir şeyler öğretmek için neler yapmalısınız? Bir plan geliştirin. Beraberce, evet, çocukla birlikte oturup ne tür davranış beklentileriniz olduğunun kısa bir listesini yapın. Elinden gelen çabayı gösterdiğinde ne olacağını, bir ödül olacak mı ve hiç çaba göstermediğinde ne olacağını, olumsuz bir sonuç olacak mı saptayın. Bence doğal sonuçlar, çocuğun davranışlarının oluşturduğu sonuçlar, durumların çoğunda en iyi olanlardır. Popoya atılan bir şaplaktan çok daha etkilidirler. Her defasında bir tek konuyla ilgilenin ve onunla ilgili uyum sağladıktan sonra diğer çatışma alanını ele alın. Bir konuyla ilgileneceğiniz zamanı akıllıca belirleyin. Bir hafta sonu ya da yaz tatili gibi bol bol zaman ve enerjiniz olduğu bir dönem seçin, tartışmaktan kaçının ve planınıza sadık kalın. Sonuçlar belirleyin. Örneğin, televizyon seyretme veya oyun oynama gibi bazı ayrıcalıkların kaybedilmesi. Çocuğunuz için önemli olan her şey, onu problemlerini düzeltmenizde size yardımcı olmaya motive edecektir. Kararlı olun. Vazgeçmeyin. Çocuk ilgisiz, öfkeli veya üzgün de olsa siz kararlı ve tutarlı olun. Çocuğunuz kontrolün sizde olduğunu öğrendikten sonra vazgeçecek ve bir dahaki sefere işiniz daha kolay olacaktır. Ona mümkün olduğu kadar çok olumlu pekiştireç verin ve onu ne kadar çok sevdiğinizi hatırlatın. Taleplerinizi açıklayın. 3 yaşında bir oğlumuz var. Annesi veya ben ona bir şeyi yapamayacağını söylediğimizde onu ikna etmeye veya açıklamalar yapmaya ne kadar gerek var? Sadece biz öyle söylediğimiz için onun belli bir şekilde davranmasını istemek ne derece doğru? Sanırım bu babanın gerçekte sormak istediği çocuğuyla ilgili olarak ne kadar otoriter olması gerektiği. Otorite anlaşılması gereken önemli bir kavramdır. Bana göre otorite sadece mantıklı, adil ve ilgilendiren herkese uygun olduğu zamanlarda geçerli olabilmektedir. Otorite kesinlikle ana babaların gücüne ve zekasına dayanır. Ama eğer bu akılcılık çocuğa açıklamalar yoluyla aktarılamazsa, çocuk büyük bir olasılıkla disipline tepki gösterir. İyi bir disiplin, yaşamak için gerekli olan doğru prensipleri öğretir. Bu temel prensipler her küçük olaya da uygulanabilir. Bizim ailemizde birbirimizi fiziksel ya da sözlü olarak incitmeyeceğimize ilişkin bir kural vardı. Bu nedenle vurmak yok, saç çekmek yok, tekme atmak yok, çimdiklemek yok gibi bir dizi kural koymaya gerek kalmamıştı. Bu kurallar bir kez konduktan ve açıklandıktan sonra artık çok az miktarda başka açıklamaya ihtiyaç olacaktır. Çocuğunuzla bu konuda tartışmaya girmeyin. Çok basit bir açıklama yeterli olacaktır. Bundan sonra da bunu yap şeklindeki kararlı bir tutum olumlu bir otoriteyi gösterir. Tedbirli olmayı öğretmek. Her çocuğa öğretilmesi gereken tedbirlerden bazıları nelerdir? Birkaç tane öğretebileceğiniz vardır ama çocukların belli bir temkinli olma duygusuyla doğduklarını söyleyebilirim. Çocuklar yüksek ses ve düşme korkusuyla doğarlar ve ana babalar da bütün hayatları boyunca bu içgüdüsel korkuya doğru bir yargılama ve sağlıklı bir tedbirlilik boyutunu kazandırabilirler. Kronolojik sırayla gidersek, bir çocuğa ilk öğretilecek tedbir fiziksel tehlikelere karşı uyarılmasıdır. Yürümeye başlayan çocuklara yakınında bir büyük yokken caddelerden, arabalardan, yüksek yerlerden, sıcak nesnelerden ve sudan uzak durması öğretilmelidir. Arabada tek oturabilecekleri yerin araba koltuğu olduğunu öğrenebilirler. Biraz daha büyüdükçe ve dolapların kapaklarındaki kilitler kaldırıldıkça yuva çağı çocuklarına bazı ev malzemelerinin zehirli olduğu öğretilebilir. Ayrıca kendi emniyet kemerlerini bağlamayı ve bunu arabaya her bindiklerinde yapmayı öğrenebilirler. Okul çağı çocukları bisikletle ilgili güvenlik tedbirlerini, özellikle başlık takmayı, sudaki güvenlik konusunu banyoda bile ve evde yalnız kaldıklarında bilmeleri gereken güvenlik tedbirlerini öğrenebilirler. Bunların dışında daha pek çok güvenlik konusu düşünebilirsiniz. Çocuğun yaşı dikkate alınarak çocuğa hepsi öğretilebilir. Çocuğunuza siz orada olsanız da olmasanız da güvenlikle ilgili önlemleri dikkate almasını öğretmenizi şiddetle tavsiye ederim. Öğretilmesi gereken diğer bir konu da doğal afetlerle nasıl başa çıkılacağıdır. Benim ülkemde fırtınalar çok tehlikeli olabilir, yıldırım insanları öldürebilir. Bu yüzden çocuklara böyle bir durumda nerelere saklanmaları gerektiği öğretilmelidir. Bazı yerlerde deprem, çığ veya toprak kayması şeklinde bazı tehlikeler olabilir ve çocuklar güvenli bir yere gitmeyi öğrenmelidirler. Evlerde güvenlikle ilgili öğrenilmesi gereken konu yangından korunmadır. Kısa bir süre önce evleri tamamıyla yandığı halde evden güvenle nasıl çıkacaklarını bildikleri için tüm aile fertlerinin kurtulduğu bir yangın olmuştu. Ne yazık ki günümüz dünyasında çocuklarımıza yabancılardan, okuldaki problem çocuklardan ve hatta onlara uygunsuz bir şekilde dokunmaya çalışan komşu ya da akrabalardan sakınmalarını öğretmek zorundayız. Çocuklarınıza akıllıca bir yargılama yaparak tedbirli davranmalarını ve her şeyi sizinle konuşmalarını öğretin. Hayatlarındaki bazı olası üzücü olayları önlemiş olursunuz. Sonuçlar. Yalan söyleme ve kötü konuşma ile ilgili olarak nasıl bir disiplin ve sonuçlar önerirsiniz? İlk önce çocuğunuzun neden yalan söylediğini veya küfrettiğini keşfedin. En önemli nedenler arkadaşlarının ilgisini çekmek, belli görevlerden kaçınmak veya kendini önemli hissetmektir. Küfreden veya yalan söyleyen çocuk hemen her zaman güvensizdir ve sağlıklı bir özgüven eksikliği içindedir. Şöyle bir geri durup kendi ana babalığınızı değerlendirdiğiniz zaman çok katı, belki de biraz tutarsız olduğunuzu, bazen yalanlara göz yumduğunuzu ve verdiğiniz cezaları sevgi ve yakınlıkla dengelemediğinizi fark edebilirsiniz. Disipline başlayın, sonra da ihtiyaca göre yaklaşımlarınızı değiştirerek kararlı ve tutarlı olun ama sevecen ve yumuşak tavrınızı sürdürün. Eğer bunu devam ettirirseniz çocuğunuz yumuşaklıkla daha etkili bir şekilde öğrenecektir. Yalanı hoşgörüyle karşılamayacağınızı ve yaptığının bazı sonuçları olacağını ona yeterince açıklayın. Örneğin çocuğunuz gerçekten temizlemediği halde size odasını temizlediğini söylemişse, onunla birlikte odasına gidip hemen işe başlamasını ve bu yüzden de oyun saatini atlamasını veya akşam yemeğini geç yemesini sağlayın. Küfürle ilgili olarak çocuğun her kabul edilemez sözcük için bir para cezası ödemesini öneriyorum. Bu ceza harçlığından kesilebilir ya da borcunu ödeyebilmesi için evde bir iş yapması sağlanabilir. Bu alışkanlıkların neden zararlı olduğunu ve onu cezalandırmanızın sevgiyle ilgisi olmadığını net bir şekilde açıklayın. Böylece sizin kaygınızı anlayacak ve eninde sonunda itaat edecektir. Ödüller. Ben çocukları ödüllendirmeden evde ve okulda kendi başlarına çalışmalarını nasıl sağlayabileceğimi öğrenmek istiyorum. Kızımız oldukça parlak bir çocuk ama konuşmaktan veya başkalarının yaptıklarını izlemekten kendi görevlerini takip edip yapamıyor. Bu çok yaygın bir problem. Önce ana babaların bu konuyu konuşmalarını ve uygulanabilir gözüken bir plan saptadıktan sonra da bunu çocuklarıyla tartışmalarını öneririm. Çocuğun yeni bir uygulama yapılacağını bilmesi gerekir. Artık bir işin yapılıp yapılmaması değil, ne zaman yapıldığı önemli olacak ve o bu sorumluluğu alana kadar belli zevklerden mahrum kalacak. Belli bir zamanda bitirilmesi gereken, belki de bütün ailenin hep beraber yapabileceği bir ev işiyle başlayın. Anne ya da babanın çocukla birlikte çalışıp nasıl organize olabileceğini ve işi bitireceğini göstermesi gerekebilir. Deneyimlerim bana evde belli sorumluluklar verilen ve ardından kararlılıkla takip edilen çocukların okulda da daha sorumlu olduklarını göstermiştir. Bir çocuk için en iyi ödül onun başarılarının sizi gururlandırması, mutlu etmesidir ve kendi öz saygısıdır. Bunun oluşmasını sağlamak ana babalar olarak çaba göstermenize ve zaman harcamanıza neden olacaktır. Ama bu çocuğunuzun geleceğiyle ilgili olarak yapabileceğiniz en iyi yatırımdır. Unutkanlık. Ana babalar olarak çocuklarımızın bazı şeyleri unutmamalarını devamlı olarak söylenmeden nasıl sağlayabiliriz? Söylenmeyi önleyebilmek için doğal sonuçlara güvenin. Yani çocuk sofraya geç geliyorsa aile yemeğine devam eder ve çocuk olmadığı zamandaki yemeği kaçırmış olur. O geldikten sonra sofraya gelenleri yiyebilir. Yemeği tekrar ısıtmayın. Yemek süresini uzatmayın ve çocuğu kurtarmayın. Bunun için çocuk beslenmesini evde unutuyorsa bırakın ya aç kalsın ya da bir sandviç almak için diğerlerinden para dilensin veya borç alsın. Belki de ertesi gün yine yemeğini almadan kapıdan dışarı çıkarken hatırlayacağı tek şey o öğle vakti olacaktır. Çocuğunuzun kendini başarısız hissetmemesi için iyi özelliklerini övmeyi ve vurgulamayı unutmayın. Eğer çocuğunuz kafasında onu üzen bir şeyler olduğu için unutuyorsa o problemi saptayıp çözmeye çalışın. Son olarak bazı çocuklar ayrıntıları hatırlamada diğer çocuklardan daha büyük zorluk çekerler. Bu çocuklar genellikle ya ADD sorunu veya başka bir öğrenme zorluğu olan ve kendilerine yardımcı olamayan çocuklardır. Onlara anlayışla yaklaşılması ve başarıları için belli yöntemlerin uygulanması gerekir. İşte bazı öneriler. Bir liste hazırlayın, bir kağıdın, takvimin, not tahtasının üzerine ya da yatak odasının kapısına veya buzdolabının kapağına asın. Çocuğa görevlerini hatırlatacak bir çalar saat kullanın. İzlemesi gereken adımları numaralandırın, bir kontrol listesi hazırlayın. Örneğin, okula gitmeden önce evde yapılacaklar ve çantaya konacaklar listesi. Söylenmekten kaçının ki çocuğunuz sizin sorumluluk duygunuzla idare etmeyi öğrensin. Doğal sonuçlardan bir şeyler öğrenmesine izin verin. Harçlıklar. Çocukların gönüllerince harcayabilecekleri haftalık bir harçlıkları olması gerektiğine inanıyor musunuz? Eğer mümkünse evet. Çocuklara harçlık vererek öğretilebilecek harika dersler vardır. Paranın nasıl kullanıldığını ve gerçek değerinin ne olduğunu anlayabilmeleri için çocuklara harçlık verilmelidir. Çocuklara bir bütçe oluşturmayı öğretmek 6 veya 8 yaşlarından itibaren mümkündür. Çocuğunuza çok küçük miktarlarda verdiğiniz parayı bozuk olarak verin. Böylece bir kısmını harcayıp bir kısmını da biriktirsin. O hafta alacağı gereksiz şeyler için başka para alamayacağını bilsin. Tutarlı olun ve sorumlulukları arttıkça harçlığını da artırın. Ona çok değerli bir maddi ders vermiş olursunuz. Ev işleri için para ödenmeli mi? Ergenlik çağındaki kızım evde yaptığı işler için para kazanmak istiyor. Devamlı olarak bana yapabileceği bir iş olup olmadığını ve o iş için ne kadar ödeyebileceğimi soruyor. İflas etmek üzereyim, yardım edin. Bazı çocuklar evde yaptıkları her iş için para almaları gerektiğini düşünürler. Çocukların para kazanmak istemelerini anlayabiliyorum. Ama ana babalar da yapılan her iş için para ödeme tuzağına düşmemeli. Benim felsefem evdeki herkesin işlere yardımcı olması gerektiğidir. Herkes almak kadar vermeyi de öğrenmelidir ve ev ortamı bunu öğrenmek için ideal bir yerdir. Bu genç kızın yaklaşımında da olumlu bir yan bulabiliriz. En azından bağış istemiyor, onu kazanmaya çalışıyor. Bu nedenle hayal kırıklığı içindeki bu annenin olaya biraz da bu iyi açıdan bakmasını umuyorum. Ailedeki her bireyin görevlerini ve bütçesini tartışabilecekleri bir aile konseyi toplantısı yapmasını öneriyorum. Temel ev işleri bütün aile bireyleri tarafından para almadan yapılmalıdır. Bu işler dönüşümlü ve adil olarak aile bireyleri arasında pay edilmelidir. Böyle kararların alınması için aile konseyi en harika yerdir. Bu temel işlerin dışında biraz para karşılığında yapılacak özel işler olabilir. Bu işleri yapmanın ne kadarlık bir parayı hak ettiği karşılıklı oturulup karara bağlanabilir. Çocuklarınızı evin içinde olduğu kadar dışında da bazı iş olanaklarını değerlendirmeleri konusunda yüreklendirin. Komşuların bazı işlerini yapmak, çocuk bakımı, başkalarına ev temizliğinde yardımcı olmak gibi işler, ticari bir kurumda çalışamayacak kadar küçük olan çocukların para kazanmak için yapabilecekleri işlerdir. Daha sonra paralarını nasıl idare edebileceklerini onlara öğretin, alacakları paranın da sınırları olduğunu ve onu harcama konusunda bütçe hazırlamaları gerektiğini bilmeleri iyi olur. Kopya çekme. Çocuğumun öğretmeni beni arayıp da kopya çekerken yakalandığını söylediğinde çok büyük bir düş kırıklığı ve utanç duydum. Ana babaları dürüstlüğü bu kadar vurguladıkları ve kurallara uydukları halde neden bazı çocuklar kopyaya başvururlar? Açıkça ifade etmeliyim, kopya çekmeyi motive eden neden anlaşılabilir ve olumlu bir şeydir. Çocuklar kopya çekerler çünkü başarılı olmak istemektedirler ve ana babaları da öğretmenleri de onların başarılı olmasını istemektedir. Buradaki problem, gerekli bilgileri kazanmak için gösterilmesi gereken dürüst çabayı ortaya koymadan başarılı olmanın yolunu öğrenmiş olmalarıdır. İşin ilginç yanı, çoğu kopya çekme davranışının tesadüfen başlamasıdır. Çocuk, başka birisinin kopya çektiğini ve bundan ceza almadan kurtulduğunu görür. Kendi karşısına bir fırsat çıktığında da bir zayıflık anında yenik düşer ve kopya çektiği için başarılı olduğunu görür. Burada önemli olan çocuğa kopya çekmenin cezasını bir gün mutlaka çekeceğini öğretmektir. Çocuğun mantığına göre notlar daha iyiye gitmektedir. Çok fazla çalışmadan da idare etmek mümkün. O halde neden yapmayayım? Aslında toplum bize hep kolay yolu seçmemizi öğretir. Hepimizde de başarıya giden yolda hep kolayı seçmemize neden olan doğal bir tembellik olduğuna inanıyorum. Çocuğun neden kopya çektiğini anladıktan sonra bu konuda ne yapılacağını anlamak çok önemlidir. Okullarda çalıştığım 20 yıl boyunca çocuklarının davranışlarıyla ilgili uyarılara çok kızan ana babaların çokluğu beni her zaman çok şaşırtmıştır. Genellikle çocuğunun yanlış hareketi çok açık olan durumlarda bile onun tarafını tutan ana babalar gördüm. İlk atmanız gereken adım, okulla veya kopya çekme davranışının farkına varan kişiyle takım çalışması yapmanızdır. Çocuğunuzu dikkatle izleyin. Kardeşleriyle oyun oynarken hile yaparak kazanıp kazanmadığını anlamaya çalışın. Diğer bazı ufak, dürüst olmayan davranış belirtileri olup olmadığını bulun. Bunları fark ederseniz çocuğa onu yapıp yapmadığını ya da neden yaptığını sormayın, çünkü hemen inkar edecektir. Ama çocuğunuzun gördüğünüzden haberdar olmasını sağlayın. Ona bu tür davranışların dürüst olmadığını, hoşgörüyle karşılanmayacağını açıklayın. Davranışlarını aşağıdaki adımları izleyerek değiştirmeye çalışın. Önce kendi hayatınızı kontrol edin. Çocuklarınız çok hızla sizi örnek alacaklardır. Bu nedenle eğer siz tamamıyla dürüst davranmıyorsanız, kendi hayatınızı düzeltmek için çaba gösterin. İkinci olarak, çocuğunuza kopya çekmeyi ve dürüst olmayan davranışları hoşgörüyle karşılamayacağınızı açıkça söyleyin. Çocuk bu kuralı her bozduğunda uygulamak üzere bazı sonuçlar saptayın ve bunları sonuna kadar takip edin. Son olarak da bu alışkanlığını bırakan çocuğunuzu övün. Eğer davranışını düzeltmezse onu düzeltin ve bu konuda mutlaka başarılı olacaksınız. Şantaj. Çocukları duygusal şantaj yaptığı zaman ana babalar ne yapmalıdır? Deneyimlerime göre ana babasına şantaj yapan bir çocuk, ailede çok fazla güç sahibi olan bir çocuğu gösterir. Güç sahibi olması gerekenler ana babalardır. Sanırım bugünün ana babaları eskilerin bazı rollerini devam ettirmiyorlar. Örneğin babam bana, "Grace, şunu yapmazsan bu olacak," derdi ve onun olacağını bilirdim. Bugünse çocukların ana babalarına, "Anne, bunu yapmama izin vermezsen evden kaçarım," ya da benzer bir şey dediklerini duyuyoruz. Bu hem çocuk hem de ana baba açısından çok ürkütücü bir durum. Size ne yapmamanız gerektiği konusunda örnekler vereyim. Üzgün veya bozulmuş gibi davranmayın. Çünkü bu çocuğun tehditlerini yerine getirme gücüne sahip olduğuna inandığınız anlamına gelebilir. Çocuğun tehditlerine yalvararak karşılık vermeyin. Güçlü olun, bir yetişkin gibi davranın ve çocuğun sevgisini ve mutluluğunu hemen kazanmaya çalışmayın. Bu durumla baş etmek, çocuğunuzu devamlı olarak mutlu kılmaktan çok daha önemlidir. Duygusal bir şantajla karşılaştığınız zaman, önce durumu açıklığa kavuşturun. Çocuk neden tehdit ediyor? Problem nedir? Bunu saptadığınız zaman onunla ilgili olarak konuşun. Küçük çocukların duygularını sizin kelimelere dökmeniz gerekebilir. Çünkü genellikle çocuğun sözcük dağarcığı buna yetmeyebilir. Çok kızgın ve korkmuş olduğunu biliyorum ve senin ihtiyacın olan da nokta nokta, ana baba olarak çocuğun durumunu sözlere döktüğünüz zaman onun sakinleşmesine yardımcı olacak ve böylece şantaj yapmasına yol açan stresi ortadan kaldırmış olacaksınız. İkinci olarak, problemle ilgili ne yapabileceğinize beraberce karar verin. İspiyonculuk. İspiyonculuk hangi noktada önemli bir problem haline gelir? İspiyonla bir yetişkinin ilgisini gerektiren tehlikeli veya olağan dışı bir durumu haber verme arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu farkı anlamamıza yardımcı olacak en önemli konu, haber vermenin diğer çocuğun başını derde mi sokacağı yoksa onu bir tehlikeden mi koruyacağıdır. Bu hem ana babaların hem de öğretmenlerin çok iyi anlaması gereken bir noktadır. Bazen çocuklar ispiyonculuk yaparlar çünkü o yetişkinden başka türlü bir övgü alamamaktadırlar ya da o kötü çocuklardan daha iyi görünmeye çalışırlar. Bu nedenle de yetişkinin dikkatini çekmeye çalışırlar. Bu genellikle kendine güvenmeyen çocuktur ve bunu özgüven kazanmak için kullanmaktadır. İspiyoncu her zaman güvensiz, duyguları incinmiş, öfkeli ve kendini yetersiz hisseden bir çocuktur. Onun iyi yanları üzerinde yoğunlaşacak, düzenli pekiştireçlere ve böylece özgüvenini geliştirmeye ihtiyacı vardır. İspiyoncu bir çocuğunuz varsa ne yapabilirsiniz? Bu alışkanlığın neden kötü olduğunu açıklamanızı ve bundan vazgeçmesi için ısrar etmenizi öneririm. Ana babalar olarak kendinize bu alışkanlığı durdurmanıza yardımcı olacak bir hatırlatıcı plan hazırlayın. Öfke ve güvensizliğe neden olan kaynağı bulmaya çalışın. Bu durumu yaratan problemleri düzeltmek için çaba gösterin. Çocuğunuzda belli bir olgunlukla dürüst bir sorumluluk duygusu geliştirmesini sağlayarak ve onun diğer insanlara karşı duyduğu ilgiyi ve şefkati kullanarak çok olumlu bir alışkanlık kazanmasını sağlayabilirsiniz. 13. ayrımın sonu, sayfa 155.